Ayrım 6.
EMH'yi geliştirmede bir başka yolda öğretmen yetiştiren üniversitelerde açılacak merkezlerdir. Eğer bir ülkede görme engelli çocuklar için EMH kurumları yoksa, erken müdahale hizmetleri öğretmen yetiştiren üniversitelerde açılan merkezlerde yapılabilir. Bunun bir dizi temel avantajları vardır. Akademik geçmişlerinin yanında onların nitelikli üniversite personeline sahip olması, halkın kolayca ulaşabileceği, başvurabileceği yer olması ve onların karşılaşılan güçlüklerle baş etme azimleri olması. EMH'yi yerel eğitsel otoritelere bırakmak da bir başka yoldur. Bu durumda bakanlık görme engelliler için ülke çapında destek hizmetlerini bütün görme engelli ve az gören çocuklara ve onların ailelerine ulaştırabilir. Bu yol özellikle kırsal nüfusun büyük miktarda olduğu ülkeler için uygundur. Sağlık ve eğitim otoriteleri ile göz klinikleri arasındaki iyi iletişim, yüksek düzeyli ve geniş yayılımlı sağlık hizmetleri olan ülkelerde erken müdahale hizmetlerinin kolay kurulabileceği yerlerdir. Erken müdahale hizmetlerine yakın hizmetleri bulunan yerlerden biri olan normal anaokullar, görme engelli küçük çocukların çok olduğu ve kullanılabilir diğer hizmetlerin olmadığı yerlerde iyi bir seçim olabilir. Normal anaokullarının temel avantajı görme engelli çocuk ve ailesinin çevresinde iyi kabul görmelerine yaramasıdır. Erken müdahale hizmetlerini geliştirmek için birçok farklı yol vardır. Erken müdahale yöntemini kullanmadan önce mümkün olan fırsatların detayları incelenmeli ve en uygun yol seçilmelidir. Her ülkede görme engelliler için birçok örgütler ve hizmetler bulunmaktadır. Bunlardan bazılarının çalışmaları gerçekten iyi olabilir. Özel eğitimde erken çocukluk için bir değerlendirme modeli. EMH verilebilmesi için öncelikle çocukların değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Değerlendirme ve betimsel ölçümleme farklı kişilere, özellikle çocuklara olan uygulamalarda farklı şeyler akla getirir. Değerlendirme çocuğun davranışı, gelişimi, bir öğretimsel süreci, programı ya da karara varılacak herhangi bir konudaki her şeyi kapsayan bütünsel bir karar verme sürecidir. Değerlendirme gözlem sonucu toplanan bilgilere dayalı olarak yapılır. Değerlendirme çocukla ilgili bazı yargılara ve yorumlara gitmemize neden olur. Değerlendirme bütün eğitim ve iyileştirmenin, her çeşit uygulamanın ve eğitsel fonksiyonunun gerçek bir parçasıdır. Bu değerlendirmenin belirli müdahale programları alan çocuklara programdan önce ve sonra uygulanacak tek bir olay olmadığını, süreç olduğunu vurgulamak gerekir. Bir kişi bir şey hakkında değerlendirme ya da yargıda bulunmadan önce bilgi ve özel verileri bir araya getirmelidir. Bilgilerin değerlendirme amacıyla bir araya getirilme sürecine ise betimsel ölçümleme denir. Betimsel ölçümleme sürecinde değişik stratejiler kullanılır. Doğrudan gözlem, ölçüt bağımlı testler gibi araç kullanılarak yapılan testler, standartlaştırılmış testler ya da görüşme, inceleme, kontrol listeleri ve sorgulamayla bilgi elde etme. Erken müdahale programı içinde değişik betimsel ölçümleme süreçleri vardır. Her betimsel ölçümleme süreci farklı amaç için uygulanır. Her biri yeni takım soru sorar ve bunlara cevap arar. Her biri kendine has bilgiler ve sonuçlar üretir. Cross ve Goin'in ortaya koyduğu değerlendirme sistemine göre 6 ana betimsel ölçümleme düzeyi vardır. Bunlar ortaya çıkarma, tarama, tanılama, eğitsel değerlendirme, performans ölçme ve program değerlendirmedir. Engelli ve risk altındaki çocuklarla çalışanlar bu süreçleri, amaçlarını ve getirilerini öğrenmelidirler. Figür 1. Erken çocukluk, özel eğitim için bir değerlendirme modeli. Program değerlendirme, performans belirleme, eğitsel değerlendirme, tanılama, taratma, ortaya çıkarma. Program etkilerini belgeleme, çocuğun amaçlarındaki ilerlemeleri izleme, çocuğun becerilerini ve ihtiyaçlarını belirleme, problemin derecesini ve doğasını analiz etme, daha ileri değerlendirmeye ihtiyaç olup olmadığını inceleme, 0-5 yaş nüfusa ulaşma ve danışma hizmetleri verme. Değerlendirme ve işlem süreçleri zinciri. Aşağıdaki tabloda değerlendirme süreçleri aşama sırasına göre gösterilmiştir. Her değerlendirme sürecinin amacı, hangi sorudan ötürü bu değerlendirme sürecine yer veriliyor ve değerlendirmeyi kimlerin yapacağı işlem süreçleri zinciri şeklinde gösterilmiştir. Tablo 1. Betimsel ölçümleme, ortaya çıkarma. Amaç, yardım edebilecek kişiler hakkında aileleri, profesyonelleri uyarmak. Altında yatan sorunlar, çocuk çevresindekilere ve ailesine göre alışılmamış ya da problemli davranış gösteriyor mu? Alışılmamış gibi görünen davranış ya da gelişimi nedeniyle çocuk tarama için dikkate alınmalıdır. Kim uygulayacak? Yerel okul öncesi ve günlük bakım evi personeli, doktorlar ve diğer sağlık uzmanları, din görevlilerinin uyarıcı vaizleri ve ilgili siviller, sosyal hizmet uzmanları. Betimsel ölçümleme, tarama. Amaç, normal gelişme sınırı dışında olan çocukları belirleme ve gereken müdahale programına aday olmaları muhtemel çocukları daha üst değerlendirmeye göndermek için belirlemek. Altında yatan sorunlar, anormallik ve problemlilik ile ilgili ipuçlarını hangi çocuklar göstermektedir? Hangi çocukların daha ileri tanılama ve değerlendirmeye ihtiyacı vardır? Hangi çocuklar normal geliştikleri halde müdahaleye gerek duyarlar? Kim uygulayacak? Disiplinler arası tarama ekibi, program personeli, özel olarak yetiştirilmiş gönüllüler. Tanılama. Problemin olup olmadığını derinlemesine inceleme, problem yoğunluğunu, ağırlığını belirleme. Çocuğun ihtiyaç duyduğu erken müdahale hizmetlerini, türlerini ya da tedavi ile ilgili işlemleri belirleme. Yetersizlik ve olağan dışı durum tam olarak nedir? Sorun program ne kadar yoğun ve ağırdır? Çocuğun gelişimini ve öğrenmesini ne kadar etkileyecek? Hangi tür erken müdahale ve iyileştirme gerekiyor? Değişik disiplindeki uzmanlar, ses uzmanları, odyolog, dil ve konuşma uzmanları, uğraşı terapistleri, fizyoterapist, özel eğitimci, psikologlar, çocuk doktoru ve tıp uzmanları. Eğitsel betimsel ölçümleme. Çocuğa ait bireyselleştirilmiş eğitim programı BEP geliştirmek için çocuğun özel her gelişim alanı için yeterliliğini belirlemek. Çocuğun kuvvetli ve zayıf yanları nelerdir? İyi olduğu ve olmadığı beceriler ve özel öğretim ihtiyacı duyduğu alanlar nelerdir? Hangi öğretimsel ya da iyileştirici amaçlar konmalı ve ne tür özel hizmetler ve program sağlanmalı? Özel eğitim öğretmenleri, doktor ve tıp uzmanları, aileler ve diğer hizmet görevlileri. Performans belirleme. Müdahale programında özel öğretimsel aktiviteler gibi yeni becerilerin kazanılması ve çocuğun her alandaki performansının belirlenmesi. Önceden belirlenmiş aktiviteler sırasında çocuklar sürekli gelişme gösteriyorlar mı? Her çocuk BEP hedeflerine ulaşıyor mu? Öğretim yöntemleri istenen sonuçları ortaya çıkarıyor mu? Özel eğitim öğretmenleri, doktor ve tıp uzmanları, aileler, ikinci derecede uzmanlar. Program değerlendirme. Müdahale programının tümünü değerlendirmek, hizmetlerin çocuklar ve aileler üzerindeki etkisini belirlemek. Bu müdahale programı çocukların yaşamını nasıl etkiledi? Çocukların performans ve gelişimi hakkında getirisi ne oldu? Yapılan programlardan aileler ve uzmanlar tatmin oldular mı? Program personeli, aileler, dışarıdaki değerlendirme birimleri, sponsor kurumlar. Özel eğitimde erken müdahale için nitelikli hizmet dağıtımı. EMH dağıtımının nasıl yapılacağına ilişkin karar vermede verilecek hizmetin nitelikli olmasını etkileyecektir. Hizmet dağıtım seçeneklerini bilmekle, EMH'den yararlanacak çocuğun özelliklerini dikkate alarak en iyi hizmeti seçmek mümkün olabilir. Burada EMH dağıtımında değişik seçenekler sunulmaktadır. Bu seçenekler tablo 2'de gösterilmiştir. Ülkemizde eğer böyle bir erken müdahale hizmeti yapılacak olursa, ilk sorumluluk hastane görevlilerine düşmelidir. Doğumda sağlık görevlileri engelli bebekleri erken müdahale servislerine bildirmeli, küçük illerde ise Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulacak sağlık ocaklarında erken müdahale birimlerine bildirmelidir. Erken müdahale birimleri gerekli bilgilerle donanmış olmalıdır. Broşürler, kitapçıklar, posterler gibi. Bu bilgiler ailelere dağıtılmalı ve ek olarak 0-3 yaşla ilgili olarak ailelere engelli çocuklarıyla yaşama hakkında eğitim hizmetleri verilmelidir. Ayrıca çocuklarını hangi eğitim kurumlarına gönderebilecekleri anlatılmalıdır. Erken müdahale birimleri erken müdahale servislerine eğitim ihtiyacı olan ailelere bildirilmeli ve paket programlarla ailelerin eğitimi yapılmalıdır. Aile ile birlikte çocuk da eğitime alınmalıdır. Bu eğitimi erken müdahale servisleri sağlamalı ve en uygun olan eğitim sistemi seçilmelidir. Bu eğitim sistemleri tablo 3'te gösterilmiştir. Tablo 2. Erken müdahale hizmet dağılımı karar matriksi. Hizmet dağıtım yaklaşımı elemanlarını tanımlama. Kim? Hizmetin hedefi. Çocuk. Ne zaman? Müdahalenin başlama noktası. Doğum. Ne? Sağlanmış olan hizmetler. Vaka bulma ve tarama hizmetleri. Nerede? Müdahale programını düzenleme. Eve dayalı. Kimin tarafından? İlk müdahale kurumu. Diğer uzmanlar. Kiminle? Hizmetlerin sosyal bağlamı. Bireysel program. Kimin yoluyla? Hizmetleri sağlayan kurumlar, devlet okulları. Hizmetin hedefi anne. Müdahalenin başlama noktası bebeklik. Sağlanmış olan hizmetler teşhis hizmetleri. Müdahale programını düzenleme merkeze dayalı sınıf. İlk müdahale kurumu aile öğretmen. Hizmetlerin sosyal bağlamı grup programı ayrılmış. Hizmetleri sağlayan kurumlar özel okullar. Hizmetin hedefi baba, müdahalenin başlama noktası ilk adımlama yolları, sağlanmış olan hizmetler eğitim programı, müdahale programını düzenleme, klinik, ilk müdahale kurumu, terapist, hizmetlerin sosyal bağlamı kaynaştırılmış, bütünleştirilmiş, hizmetleri sağlayan kurumlar, yerel, genel, devlet kurumları, hizmetin hedefi her iki ebeveyn, müdahalenin başlama noktası okul öncesi yıllar. Sağlanmış olan hizmetler sağaltım hizmeti. Müdahale programını düzenleme merkeze dayalı ve eve dayalı sistemlerini birlikte uygulanması. İlk müdahale kurumu sosyal hizmet personeli. Hizmetlerin sosyal bağlamı tersine kaynaştırılmış. Hizmetleri sağlayan kurumlar, gönüllü kuruluşlar, vakıf, dernek, koza gibi. Hizmetin hedefi aile. Müdahalenin başlama noktası anaokulu. Sağlanmış olan hizmetler, konuşma ve dil, fiziksel, meslek, iş, diğer özel sağaltımlar, aile eğitimi, aile rehberliği, sosyal hizmetler, beslenme hizmeti, tıbbi hizmetler, taşıma. İlk müdahale kurumu, çok disiplinli takım, müdahale kurumunun kombinasyonu. Hizmetleri sağlayan kurumlar, kazanç sağlayan kurumlar, çoklu kurum bileşimi. Tablo 3. Eve dayalı servisler ve destekler. Aileye destek. Mevcut desteklerin sırası, kapsadığı materyaller, bilgi, tavsiye ve duygusal destek. Ev ziyareti, evde aile desteği ve aile eğitimi, çocuk eğitimi. Aile gündüz bakım evleri. Çocuğun bakımını sağlayıcı destekleri sağlama ve özel ihtiyacı olan çocukları kapsayan eğitim. Tablo 4. Gözetim. İzleme, çocuğun gelişim durumunu düzenli izleme. Sağlık denetimi, ulaşılabilir sık sağlık denetimi. Check-up'lar. Nitelikli erken müdahale programlarının özellikleri. Erken müdahale hizmetleri sırasında özel eğitim uzmanlarının işbirliği içerisinde birbirleriyle iletişim kurmaları gerekmektedir. Bunun başlıca nedeni görme engelli çocuğa hizmet verecek birçok disiplinin olmasından kaynaklanmaktadır. Eğer bu disiplinlerin çalışmaları arasında eşgüdüm kurulacak olursa, verilecek erken müdahale hizmetleri daha nitelikli olacaktır. Disiplinler arası iletişim yaklaşımları değişik şekillerde olabilir. Bu yaklaşımlarla ilgili örnekler ve bu yaklaşımların tanımları, avantajları ve dezavantajları tabloda gösterilmiştir. Tüm buraya kadar anlatılanlar nitelikli EMH geliştirmeye hizmet etmektedir. Sonuç olarak nitelikli EMH'nin birkaç özelliği şöyle sıralanabilir. 1. Her çocuk için bireyselleştirilmiş amaç ve hedefler. 2. Bireyselleştirilmiş program ve öğrenme aktivitelerine dayalı çocuk amaçları. 3. Her çocuk gelişiminin denetlenmesi ve değerlendirilmesi. 4. Uygun gelişim modelleri yapmak isteyenlere etkileşim fırsatları verilmesi. 5. Çocuğu motive edici ve destekleyici çevre. 6. Sağlıklı ve güvenli öğrenme çevresi. 7. Disiplinler arası işbirliği ve takım çalışması. 8. Ailenin katılımı. 9. Devletin de eğitime ve okul öncesine katkıda bulunması. 10. Erken çocukluk, özel eğitim için devletin katkıda bulunması. Tablo 5. Engelli ve yüksek riskli çocuklara hizmet için çeşitli disiplinler yaklaşımının özeti. Tanımlama. Tek disiplinli yaklaşım. Bir profesyonel bazı durumlarda tek bir disiplinle çocuğa hizmet verir. Bu genellikle bir tek kişi tarafından tek kişiye sağaltım uygulandığında ya da program oluşturulurken sağaltımın türü özel bir program gerektirdiğinde olmaktadır. Sadece konuşma ve dil terapisi yapan ya da sadece konuşma engelli çocuklara hizmet veren kurumlar gibi. Avantajlar: çok kapsamlı müdahale gerek olmayan durumlarda çocuğun çok özel problemi olduğu zaman uygundur. Alternatif hizmetler olmadığı zaman çocuğa bazı hizmetler vermek için sadece tercihleri betimleyebilir. Bu yaklaşım, eğer programların büyük maddi sınırlılıkları varsa ve hizmetlerin olmadığı yerlerde sıklıkla kullanılır. Dezavantajlar: yaklaşım kapasite olarak çeşitli gelişimsel engeli olan çocuklara ve bir dizi hizmet gerektiğinde oldukça sınırlıdır. Çocuğun birçok beceride amaçları gerçekleştirmesi gerektiğinde, bütün engel tiplerinde ve bütün gelişim alanlarında beceri kazandırma gerektiğinde ve gelişimsel problemi olan çocuklarla çalışanlara son derece büyük yük getirir. Özürlü ya da yüksek riskli çocuklar kapsamlı bir hizmete ihtiyaç duyduğunda küçük takım yaklaşımı yeterli değildir. Çok disiplinli yaklaşım. Tanımlama: profesyoneller kendi ortamlarında bağımsız olarak değerlendirme yapar ve hizmet verirler. Avantajlar: tek bir profesyonelin yapacağından daha derinlemesine değerlendirme ve sağaltım sağlayan çoklu disiplinler tarafından çocuk değerlendirilir ve sağaltım verilir. Diğer disiplinlerin üyeleriyle birlikte çalışma ve planlama daha geleneksel uzmanlar için buna zaman ayırma işi zorla yaptırılır. Çocukla çalışmanın diğer yollarını kullanan diğerleri ile hizmet dağıtımında kendi stillerini uygulamakta serbesttirler. Dezavantajlar: erken müdahale programında ve değerlendirmede bütünleştirme, sentez etme yaklaşımı olanaklı değildir. Doktorlar uzmanlardan geri dönüşte yarar elde edemezler. Bundan dolayı hasta, öğrenci, uzmanların tüm potansiyellerinden yararlanamaz. Her bir disiplin tarafından çocukla kullanılan tekniklerle şans arttırılır. Çocuğun tüm gelişimine etkisinde müdahalenin gücünün azaltılması ve sağaltımın arttırılmasıyla çocuk bütün yerine parça parça sağaltıma alınır. Disiplinler arası yaklaşım. Tanımlama: çeşitli disiplinlerden uzmanlar aile ya da çocuğa planlama ve hizmet dağıtımında birlikte yardımlaşarak çalışırlar. Her bir uzman kendi alanında hizmet dağıtmasına rağmen takım üyeleri birbirine yardım ederler ve güvenirler. Bu da vurgulanacak önemli bir noktadır. Takım üyelerinin kişisel fikri olması zorunlu değildir. Fakat hepsi hemfikir olarak çalıştıkları ortak sisteme bağlı kalmalıdırlar. Avantajlar: hizmetler çocuğa uyumlu olarak planlanmış ve dağıtılmıştır ve sağaltım tekniklerinin en iyi şekli bir arada olmasıdır. Uzmanlar çalışmak için daha zengin ve uyarıcı bir ortam sağlar. Uzmanlar ve diğer disiplinlerden elemanlar kendi bakış açılarını anlatırlar ve diğer disiplin alanlarının kaynaklarına ulaşırlar. Dezavantajlar: takım üyeleri için tecrübe, iletişim, yöneticilik, liderlik yeteneklerine ihtiyaç duyulur. Bu takımın etkin çalışması için önemlidir. Takım üyelerinin bir araya gelerek planlama ve koordinasyon yapmaları için zamana ihtiyaçları vardır. Fakat bu planlama ve koordinasyon çalışmalarının kalitesi ve miktarı takım üyelerinin zamanlarını birbirine uydurmaları nedeniyle sınırlı olarak yapılır. Kaliteyi arttırmak için çaba gösteren ve işbirliği içinde olan takımlara ödül verilebilir. Bu durum personel arasında çatışma çıkmasına neden olabilir. Disiplinler ötesi yaklaşım. Tanımlama: değişik disiplinlerden uzmanlar birbirlerini kendi yetenekleri çerçevesinde diğerlerini eğiterek planlanmış aile ya da çocukla hizmet dağıtımında tek kurum gibi rol oynayan bir takım üyesi, kendi disiplinlerinin pratikleri ve yetenekleri çerçevesinde bir diğerini eğiterek birlikte çalışırlar. Bu rol değişiminin anlamı, bir takım üyesi sağaltım temelli bir program tarafından diğer disiplinlerin görevlerini ve rollerini üzerlerine alırlar ve tüm takımın ortak planıyla öğretimi sağlar. Avantajlar: bir hastayla ve sağaltım programı senteziyle çalışan bir kişiyle çoklu ayrı terapi programları düzenlemek için yük kaldırılmıştır. Aile ve çocuk, hasta ve müdahaleciler arasındaki iletişim arttırılarak birçoğunun yerine sadece bir kişiyle çalışır. Zaten kırsal kesimde çeşitli disiplinler tarafından çocuklara hizmet götürmek mümkün değildir. Birkaç engel durumunda çalışırken aynı anda birçok şeye dikkat gerektireceğinden bu yaklaşım çok özürlü grupla kullanışlı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın değindiği noktalarla sınıf öğretmenlerinin uzmanlık yetenekleri de artar. Dezavantajlar: her bir takım üyesinin tepkileri çocuk ya da aileye kaliteli program dağıtımında diğer disiplinlerin yeterliliğinin metodolojiler ve becerilerin üst düzeyde olması büyük önem taşır. Takımda bir profesyonele eğitim ve beceri kazandırma zaman kaybı gibi görünürler. Takımdaki bir üyenin yetişmesi için kayda değer derecede zaman, çapraz paylaşma, planlama ve koordinasyon ve üyeyi yetiştirme süresi gereklidir. Eğer uzmanlar meslekleri konusunda katı tutumlara sahipse diğer rollere geçmesi zor olur. Bazen de devletin vereceği lisans konuları da onu engeller. Sonuç olarak ülkemizde de kısa sürede erken müdahale hizmetlerine başlanmalıdır. Bunun için birçok kurum ve kuruluşa önemli görevler düşmektedir. Bu yazıda erken müdahale hizmetlerine başlamaya hazırlanan ülkemiz için öneriler ve örnekler sunulmaya çalışılmıştır. Yukarıda erken müdahaleye başlamada dikkat edilmesi gereken hususlar, erken müdahale hizmetlerini geliştirmenin yolları, erken müdahalenin gerekçesi, erken müdahale için değerlendirme modeli, çeşitli erken müdahale hizmet dağıtım yaklaşımları, erken müdahale programlarıyla ilgili temel bilgiler, çeşitli disiplinler arası yaklaşım örnekleri yer almaktadır. Bunlar ülkemiz şartları göz önüne alınarak uyarlanabilir ve yapılacak erken müdahale hizmetlerine ışık tutabilir. Görme engellilerin erken çocukluk eğitimi, Profesör Doktor Ayşegül Ataman, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi. Engelli çocukların tüm gelişim dilimlerinde engelli olmayan akranlarına yakın değerleri alabilmeleri öncelikle erken çocukluk döneminde 0-3 yaş durumlarının tanılanmasına ve uygun eğitim almalarına dayanmaktadır. Yapılan araştırmalar herhangi bir erken müdahale yapılmadan okul çağına gelen görme engelli çocuklarda öncelikle bilişsel gelişim alanı olmak üzere psikomotor, toplumsal ve duygusal gelişim alanlarında ortalama 2 yıllık bir gerilik olduğunu belirtmektedir. Enç 72. Bu farklılıkların ortadan kalkabilmesi için çocuğun engellilik durumunun en erken dönemde betimlenmesi ve ana babalara çocuklarının gelişimini destekleyici ipuçlarının zamanında verilmesi gerekmektedir. Engelli çocukların ana babalarının erken çocukluk döneminde çocuklarına uygulayabilecekleri programlara gereksinmeleri bulunmaktadır. Çünkü çocuklarının engelli oluşlarını öğrendiklerinde yaşadıkları şok, çatışma, duygusal tepkiler ve benzeri durumların üstesinden gelmede böylesi programların sağladığı desteğin büyük olduğunu kaynaklar belirtmektedir. Peterson 88. Bunun yanında hazırlanacak olan programların çocuğun ana babası ve çevresi ile sağlıklı etkileşim örüntülerini geliştirebileceğine de değinilmektedir. Hazırlanacak olan bu programların belki de en önemli yanı, ana babalara çocuklarının tüm gereksinmelerini ve özel durumlarının gereklerini karşılamada kullanabilecekleri, temel becerileri kazanmalarını sağlayacak olanakları sunmasıdır diyebiliriz. Türkiye'de engelli çocukların, özellikle görme engelli çocukların erken eğitimlerini, bu eğitimde ana babaların kullanabileceği temel program ve düzenlemeleri örgütleyen kurumlar yeterince oluşmamıştır. Özel eğitim bölümlerinin bulunduğu üniversitelerde alan uzmanlarının birbirinden kopuk olarak götürdüğü bireysel yaklaşımlar dışında, bazı gönüllü kuruluşlarında bu konuda yoğun istek ve çabaları ancak büyük kentlerimizde bulunmaktadır, Göçev gibi. Küçük yerleşim birimlerinde ve kırsal kesimdeki görme engellilerin erken eğitimleri tamamıyla kendi kaderine terk edilmiş durumdadır.